Kutsal İsyan 1, 21. ayrım sayfa 311. Almanlar artık onun Enver Paşa üzerinde yapabileceği etkileri sıfıra indirecek kadar hızlı ve yoğun bir etki yayılım ateşine başlamışlardı. Almanlar Enver Paşa'yı açıktan açığa savaşa katılmaya zorluyorlardı. Kazım Karabekir bunu pek yakından ve dört gözle izliyordu. Dahası vardı. Almanlar Kazım Karabekir'e savaşa katılması için Enver üzerinde etki yapmasını söylüyorlardı. Yani Enver Paşa her yandan sıkıştırılmış ve kıstırılmış durumdaydı. O ise her günkü yakın konuşmalarında dünya savaşının getireceği sonsuz ve korkunç felaketleri anlatıp duruyordu. Türkiye için en hayırlı durumun silahlı tarafsızlık olduğunu telkin etmeye çalışıyordu. Enver Paşa'ya yine tehlikenin Çanakkale ve İzmir'den yapılacak adalarda hazırlanacağını, Yunan ordusunun da bunlara katılacağını anlatıyor ve bir bir açıklıyordu. Vakitsiz savaşa girildiğinde İzmir'den gelecek bir istila ordusunun Anadolu'yu tehlikeye düşürüp hatta harabeye çevirebileceğini anlata anlata dilinde tüy bitiyordu. Hele bu sonuncu belki Türk'ün bağrına saplanan zehirli bir kama olacak ve onun varlığını büsbütün tehlikeye atacaktı. Sonra Enver Paşa'ya Hindistan kuvvetlerinin resmedilmiş bir haritasında göstermiş, ilk önce Irak'ın sonra da bütün Arabistan'ın başına gelecekleri su götürmez biçimde açıklamıştı. Ne gariptir ki Kazım Karabekir bunları anlattıkça Enver Paşa taşıdığı düşüncelere büsbütün karşıt düşüncelerle dolu bu konuşmaları büyük bir antipati ve tiksintiyle dinliyordu. Kazım Karabekir onun renkten renge giren yüzünden bunu anlıyorsa da bu telkinleri yapmanın bir vatan görevi olduğunu bildiğinden söylediklerinden şaşmıyordu. Artık Almanlar da onun düşüncelerini öğrenmişlerdi. Tıpkı Mustafa Kemal gibi onu da kara listeye koymuşlardı. Ona için için kızıyorlar, yalnız değerli bir asker olduğundan seslerini çıkaramıyorlardı. Yine de bir şeyler yapmaktan geri durmamışlardı. Hindistan haritasını satın alındığı yere geri verdirmişler. Deberkman hesaplarını da şubenin kasasından hapse mahkum ettirmişlerdi. 10 Ekim 1914'te Liman Monsandres Paşa Kazım Karabekir'i çağırmış, ellerini birbirine vurarak ve bir çocuk gibi sevinçler içinde "Haberin var mı Kazım Bey?" demişti. "Rus donanması bizim donanmaya taarruz etti. Savaş başladı. Tebrik ederim." Enver Paşa da bayram selamlığında onu çağırmıştı. O da Kazım Karabekir'i aynı zafer sevinci içinde bir solukta kutlayıvermişti. Ne garip şey. Sanki şimdiye dek Türkiye'nin savaşa katılmasını isteyen o imiş gibi ağız dolusu kutlanıyordu. İlk anda esirler bile alınmış ve bunların soruşturması için hazır olması bildirilmişti. Esirler yoldaydı. Gerek Enver Paşa gerekse Liman Paşa sevinçten kaplarına sığamıyorlardı. Kazım Karabekir ilan edilen cihatın yararsız bir iş olduğunu onların yüzüne söylemekten çekinmediyse de artık boşunaydı. Ejderha bir kez zincirinden boşanmıştı. Milyonlarca insan kellesi koparıp yemeden bir daha zincirlenip inine tıkılamayacaktı. Kazım Karabekir akıntıya kürek çekip duruyordu. Korkunç milli bir felakete doğru artık dolu dizgin gidileceğini sezen genç asker cihat için dayattı. "Madem ki cihat ilan ettiniz, bari bundan sonra erkan-ı harbiyenizi Türk yapın," dedi. Hakaret hazırdı. Enver Paşa hemen ona şöyle demişti. "Seni erkan-ı harbiye reisi yapayım mı? Ya sen ya İsmet, başka kim var? Bu kış büyük hareketler yapmayın, Anadolu yollarının ikmaline çalışın bari. İyi olur." Bir gün Liman Monsandres Paşa ona, "Basarabya sahillerine mesela Akkerman civarlarına kuvvetli bir Türk ordusu çıkarsak, Rusların Avusturya-Macaristan ordusu üzerine yüklendikleri şu günlerde mühim muvaffakiyetler elde ederiz ne dersin?" diye sormuştu. O da ona şu karşılığı vermişti. "Bu imkansız bir iştir. Bu daha savaşın başlangıcında bütün Türkiye'nin mahvına sebep olur." O zaman Liman Paşa kızıp köpürerek bağırmıştı. "Kafkasya'da Rus ordusu kalmadı. Hepsi Avusturya-Macaristan üzerine yürüyor. Biz atıl duruyoruz." Buna da bir karşılık yetiştirmek güç olmamıştı. "Kafkasya'da takatimiz kadar kuvvet tutuyoruz. Boğazları da kapsadık. Bizden daha ne istersiniz? Türkiye'yi perişan edecek hissi hareketlerinin acısını sonra siz de çekersiniz." Kazım Karabekir, Liman Monsandres Paşa ile yaptığı bu tartışmayı Enver Paşa'ya anlatmış ve davasını şöylece açıklamaya çalışmıştı. "Basarabya sahillerine yapılacak bir taarruz muvaffak olamaz. Hususiyle Romanya ve Bulgaristan'ın durumları belli olmadan yapılacak bir teşebbüs boğazları da tehlikeye koyar." Hafız Hakkı Bey'in de Kars hareketi üzerine bir incelemesini görmüş ve ona da kışın yapılacak böyle bir hareketin felaket olacağını Hafız Hakkı Bey'e de Enver Paşa'ya da Liman Monsandres'e de söylemekten çekinmemişti. Bu son direnme bardağı taşırmıştı. Onu genel karargâhtan çok uzaklara sürerek bu zehirli dilden kurtulmuşlardı. Hatta onun karargâhtan gidişi apar topar olmuştu. Erzurum'a gitmekte olan Enver Paşa'ya şöyle bir telgraf çekmişti. Heyeti ıslahiye şubeden bir an evvel ayrılmaklığıma çalışıyor. Malumu devletleri olan mahrem vazifeyi henüz kimseye devredemedim. Avdet buyuruluncaya kadar ayrılmamaklığımı Erkan-ı Harbiye'nin selameti namına arza cesaret ediyorum. Aynı gün içinde gelen emirle Kazım Karabekir'i yola çıkarmışlardı. Nereye gideceğini bile bilmiyordu. Hedef sınır dışıydı. Bu Tahran, Afganistan ve belki de Hindistan olabilirdi. Enver Paşa kış ortasında meşhur Sarıkamış taarruzunu yapmış ve Allahu Ekber Dağı'nın uçurumlarında uluyan kar tipileri arasında 100.000 kişilik Türk ordusunu ölüme sürüklemişti. Bunca insandan ancak 3-5 bin kişi kadar bir şey kurtulabilmişti. Kazım Karabekir Bağdat'a gönderilmişti. Oradan Çanakkale'ye alınmış ve bir tümen kumandanlığına verilmişti. Enver Paşa onu burada da bırakmamıştı. Bir gün kendisini çağırmış, ona şöyle demişti: "Senin Galicia'daki ordu Erkan-ı Harbiye reisliğine intibaını muvaffık buldum. Alman orduları arasında bizi en iyi sen temsil edersin." Kazım Karabekir eskiden beri Enver Paşa ile çok içli dışlıydı. Yani onun adamı sayılırdı. Bunun içinde onun ileri sürdüğü her türlü düşünceyi paylaşmadan önce tartışırdı. Hem de kıyasıya. Enver Paşa'nın düşünceleri arasında çok tehlikeli olanları vardı. Bunlara da onun ortak olmasını, hatta bunları kendi düşünceleriymiş gibi savunmasını istiyordu. Örneğin, bu düşüncelerinden biri de Anadolu'ya bir hayli Alman göçmeni getirmeliydi. Yoksa Türkiye başka türlü uygarlığa giremezdi. İkinci yaygın düşüncesi İslam Birliği meydana getirmekti. Kazım Karabekir, Enver Paşa ne zaman bunları ona açmışsa hemen bunları onun ağzına tıkamıştı. Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra Enver Paşa'nın sorduğu bütün sorulara olumsuz karşılık vermiş, hiç olmasa onu gittiği yanlış yolda tedirgin etmekle iç huzuru duymuştu. Yoksa onu başka türlü yolundan çeviremeyeceğini biliyordu. Onun sınır dışına ordu göndermek düşüncesine de aynı acı dille karşı koymuştu. "Orduları kıyasıya harcıyorsunuz," demişti. "Harbi umumi bitmeden milleti mahvediyorsunuz. Halbuki harbi umumiden sonra bize yükleneceklerini ve Anadolu'yu kurtarmak için olsun takatsız kalmamaklığımızı düşünmekliğimiz lazımdır." Enver Paşa, "Mesela harbi kazanmaktır," demişti. Bu konuşmanın ertesi günü yeni bir emir almıştı. Yine Bağdat'a yol görünmüştü. Golds Paşa'nın kurmay başkanlığına gidiyordu. Ordu, Kütülamere'nin düşüşünde ve korkunç savaşlarında bulunmuş, sonra Kafkas cephesine gönderilmişti. Kazım Karabekir'in doğudaki birliklerde büyük yararlılıkları görülmüştü. Yani işgal edilen anavatan topraklarıyla eskiden verilen bölgeleri de kurtarmakta rol oynadı. İran üzerine yürüyeceklerdi. O zamana dek vatan sınırları dışına 7,5 tümenlik ve 100.000 kişi tutarında yurt çocuğu gönderilmiş ve bunlardan ancak 1/5'i geri dönmüş, ötekiler genç kanlarıyla yabancı toprakların yabani lalelerini sulamışlardı. Geri dönenlerde ise yarayacak durumda değildi. Hele Sarıkamış taarruzu Doğu ordularını bütün batırmıştı. Ahmet İzzet Paşa'nın kumanda ettiği 2. ordu da hemen hemen bu akıbete uğramıştı. Soğuktan, açlıktan sinek gibi kırılıp gitmişlerdi. Irak ve Filistin'deki dağınık kuvvetler İngilizlerin önce kaderin demir yumrukları altında ezilmeye bırakılmıştı. Filistin'de Liman von Sandres'in kumandasındaki 3 ordu 3 tümen kuvvetinde bile değildi ve yüzlerce kilometre uzunluğundaki hatlara yerleştirilmişlerdi. İngilizlerin başarısını sağlayan şey bu dağınıklıktı. Bu ordular grubu kısa bir zaman içinde perişan edilmişti. Bu ordulardan 7. orduyu Mustafa Kemal yarı yarıya zayiat vererek güç bela kurtarabilmişti. Cevat ve Cemal Paşaların orduları bütünüyle İngilizlere esir düşmüştü. Filistin'deki bu zayıf ve takatsiz ordular grubu güçlendirileceğine, Romanya'daki 15. tümeni tutup doğuda Gümrü'deki Kazım Karabekir'in emrine vermişlerdi. Elbette Kafkasya'da yenilgiden sonra yeniden kurtuluş savaşına başlamak niyetinde olan Enver Paşa'nın bu düşüncesinden Kazım Karabekir'in haberi yoktu. O salt bunun için en kuvvetli birlikleri orada toplamıştı. Bir yandan Kafkas, öbür yandan da İran, Azerbaycan'a yürümesi emrediliyordu. Böylece Kazım Karabekir'in kol ordusu sınır dışına sürülmüş olacaktı. Kazım Karabekir bunun gereksiz bir serüven olduğuna inanıyor, yapılmaması için bütün gücüyle direniyordu. O zaman Gümrü'ye delen Dahiliye Müsteşarı Abdülhalik Rende Bey'e 29 Haziran 1918'de durumun tehlikesini açıklamış ve Talat Paşa'ya da anlatılması için onun defterini şöyle 4 maddelik bir muhtıra yazdırmıştı. Ordular kadro haline dönmüştü, bozgun yaklaşmıştı, zayıf cepheler takviye olunacağına hala zayıf seraplar peşinde koşulmaktaydı. İslam İttihadı, Türk İttihadı ütopisi böyle kritik zamanda ne demek oluyordu? Eğer böylece davranılmakta inat edilecek olursa daha savaş bitmeden cephelerin bozulup çökeceği meydandaydı. İstanbul hükümeti artık ipin ucunu kaçırmıştı. Artık o gerçek durumu anlamayacak hale gelmişti. Başkumandanlık doğuda ordular icat ederek başına da Doğu Orduları grubu kumandanı olarak Halil Paşa'yı tayin ediyordu. Yine bu da Enver Paşa'nın gelecek için hazırladığı kurtuluş projelerine dayanıyordu. Kazım Karabekir Paşa onun gözdeleri arasından ayrıldığından bu işlere bir türlü aklı yatmıyordu. Enver Paşa işe yarar ordu birliklerini bozgun veren bölgelerden kurtarıp Kafkasya'nın Sarp dağlarında pusuya yatırmaya çalışmaktaydı. Kazım Karabekir'i bütün bu saçmalıklar ortasında en çok üzen şey şuydu. Alman ve Avusturya gazetecileri karargahta cephelerde cirit atıyor, gazetelerine yığın yığın haber gönderiyorlardı. O zamana dek ilaçlık olsun bir tek Türk gazetecisi doğuya gelerek hal hatır sormamış, cepheleri gezmemiş ve buradan İstanbul'a bir haber uçurmamıştı. İstanbul gazetelerini gözden geçiren genç kumandan tiksiniyordu. İstanbul gazeteleri bir Turan ve Kızıl Elma tutturmuşlardı. Gözleri başka bir şey görmüyordu. Hepsi de ham hayaller peşindeydi. Bütün imparatorluk bir yana öz vatan, Anadolu elden gitmek üzereydi. Onlar İstanbul'da Ziya Gökalp'in ve Enver Paşa'nın ham hayallerini, gerçeğin korkunç çelik kasırgaları püsküren dünyası önüne bir tatlı hayal perdesi gibi geriyor ve bunu göstermemeye çalışıyorlardı. Tehlike Anadolu'nun sınırlarına dayandığı böyle bir zamanda Kızıl Elma'ya nereden ve nasıl gidilirdi? Düşmanlar son kalan bir avuç Türk askerini vatanının koynunda boğmak üzereydi. Kazım Karabekir'in içi kan ağlıyordu. Çığlıklarını işitecek bir tek kulak da yoktu. Başkumandanın yalan üstüne yalan beyanatlarıyla İstanbul çın çın ötüyor ve Kızıl Elma şarkıları bu beyanatla birleşerek gerçeğe susamış kulaklara meydan okuyordu. Gümbürtülerle yaklaşan felaketleri hiçbir kimse görmüyor, demek yalanın daniskası olurdu. Şundan ki gerçeği görenlerin sayısı oldukça kabarıktı. Yalnız hepsinin de elleri ve dilleri bağlıydı. Söyleyemiyor, yazamıyorlardı. İktidarların ateşten kılıcı bir rakkas gibi başlarının üzerinde sallanıp duruyordu. Kazım Karabekir kendisi epeyce savaşta, epeyce zafer yemişi toplamış ve kendi isteklerini hemen hemen doyurmuş gibiydi. O gerçekten zaferden zafere koşan bir ordu mensubuydu. Ta işin başından beri görüp sorumlulara anlatmaya çalıştığı tehlikeler, zincirleme felaketler halinde Türk vatanının kapısını çalmış, çalmış değil, yumruklamıştı. 1 Ağustos 1918'de Kazım Karabekir'in kol ordusuna Tebriz şehrinin işgali için emir verilmişti. O buna karşı da direnmişti. Onun kanısına göre Aras'ın güneyine geçmek yanlış bir davranış olacaktı. En doğrusu Nahçıvan bölgesiyle Türk-Azerbaycan'ı arasındaki Zangezur bölgesine girmek ve buradaki kuvvetli Taşnek çetelerini yok etmeye çalışmaktı. Bunu da birkaç kez orduya yazmaktan geri durmamıştı. Kol ordumu maksatsız bir istikamete tahrik etmeyiniz demişse de kendisine verilen şiddetli emirlerle sonunda Tebriz üzerine yürümek zorunda kalmıştı. Burayı tehdit eden İngilizleri Meyane doğusuna dek sürüp atıvermişti. Almanların İran hareketi isteğinin bir tek anlamı vardı. Böylece Hindistan'ı tehdit etmek ve İngiliz kuvvetlerini bu yana çekmek. Bu düşünce ve istek bütün savaş süresince sürmüştü. Kazım Karabekir'e göre felaketimizin bir nedeni de buydu. 15 Eylül'de Kazım Karabekir'in kıtaları Bakü'yü de ele geçirmişti. 19 Eylül'de İngilizler 3 kat üstün kuvvetlerle Filistin cephesini boydan boya yarmışlar, darmadağın etmişlerdi. İngilizler 15 dakikalık bir topçu ateşi hazırlığından sonra saldırıya geçmişler ve 2 saat içinde Cevat Paşa'nın başında bulunduğu 8. Ordu cephesini yarıvermişlerdi. İngiliz atlıları cephenin gerilerine dek sarkmışlar, uçaklar karargahı bombalayarak yerle bir etmişlerdi. İkinci gün sabahı Limon Van Sanders'in Nasra'daki karargahı bir süvari tugayınca sarılarak basılmış ve yine o gün Cevat Paşa'nın ordusu tüm esir ve darmadağın edilmişti. Mustafa Kemal'in 7. ordusu da bu felaketten bütünüyle kurtulamamış, geri çekiliş süresinde İngiliz uçak ve atlılarınca adam akıllı hırpalanmıştı. En sol kanattaki Cemal Paşa'nın 4. ordusu ile birlikte 7. ordunun kalıntıları da Şam'da silinip süpürülmüştü. En değerli Türk kumandanları 14 günde 600 kilometre yol alarak Anadolu sınırlarına zor bela yetişmişlerdi. Artık 21 Eylül'de İngiliz ordusu karşısına saldıracak hiçbir kuvvet bulamamış, toplanarak işi atlılarla uçaklara bırakmıştı. İngilizler bu savaşta Türklerden 75 bin esir ve 300 top almışlardı. 14 günde İngilizlere bırakılan toprak, Kızılırmak, Meriç arasına düşen toprak kadardı. Demek ki İngilizler bu kısa süre içinde Ankara'dan Edirne'ye dek uzanmış oluyorlardı. İngilizler güneyde süvari birlikleriyle güle oynaya Halep'e yürürlerken Doğu orduları grup kumandanı Halil Paşa, Kazım Karabekir Paşa'nın bulunduğu Tebriz'e gelmişti. Kazım Karabekir'e Tahran'ı hiç olmazsa Reşti işgal et diye emir vermişti. Kazım Karabekir ona hemen şu karşılığı yapıştırmıştı: "Vatanımızın felakete düştüğünü hala kabul etmiyor musunuz? Artık bir adım ileri gitmem. Ordunun sağ cenahından sol cenahına kadar mesafesi 600 kilometreden fazla. Yalnız benim kolordum 200 kilometrelik sahaya dağılmıştır. Son günlerde olsun Anadolu'yu ezdirmeyelim." Halil Paşa her nasılsa onun bu düşüncelerine boyun eğmiş. "Bir daha senin sözünün aksini yapmam. Çünkü dediklerin hep çıkıyor," demişti. 8 Ekim'de Halil Paşa Tebriz'den ayrılırken Kazım Karabekir'e "Belki de bu kabinenin mütareke teklifini İngilizler kabul etmezler," demişti. Kazım Karabekir Enver Paşa'nın 13 Ekim'de yazılmış sona emrini 17 Ekim'de almıştı. Bunda şöyle diyordu: "Dinimizin ve vatanımızın tealisi ve muhafazayı hukuk ve namusu için yegane istinadgahı olan ordu ve donanma harbi umudi de emellerine muvaffak olamadıysa bundan hiçbir veçhile müteessir olmayarak Cenab-ı Hakk'ın yakın bir zamanda ihsan edeceği ilk fırsatta naili emel olacağına emin olarak ifai vazifeye devam eylemelidir." Kazım Karabekir bunu içi yanarak ve gözlerinde hınç, öfke yaşları birikerek okumuştu. Enver Paşa ile en tehlikeli işleri yan yana başarmıştı. Birçok çarpışmalarda ölüm tehlikesini hiçe sayarak kardeşlik duygularıyla birbirlerine bağlanarak yaşadıkları günler, geceler ve aylar olmuştu. İşte bu atak ve zeki adam şimdi sonsuz hırslarının esiri olduğundan en ağır bir biçimde okkanın altına gidiyordu. Ona acıyorsa da her yanında açılan hançer yaralarından oluk gibi kanlar fışkıran Türk vatanını da, Türk ordusunu da, Türk milletini de, en sonra kendisine de acıyordu. İkiyüzlü insanların durmadan dehasını alkışladıkları Enver Paşa şaşkına dönmüş, bu palavralara inanmış, hem kendini hem de Türk milletini bu acımasız, yalçın, bu derin ve korkunç uçurumun kenarına dek getirmişti. Mütareke olduğunda Kazım Karabekir'in kolordu karargahı Tebriz'de bulunuyordu. Yeni Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ca verilen emirle bu karargah dağıtılmış ve Kazım Karabekir Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmek üzere İstanbul'a çağrılmıştı. Kazım Karabekir İstanbul'a giderken Batum depolarında toplanmış bulunan pek çok Japon sahra topunu ve mermilerini iki büyük şalopeye yükleterek Reşit Paşa vapuruna bağlatmış ve Trabzon'a çıkartmıştı. Reşit Paşa vapuru boğaz içine girdiğinde Kazım Karabekir'in gözleri fal taşı gibi açılmış ve yüreği cız etmişti. 28 Kasım 1918'in bu puslu gününde boğaz içinin masmavi sularında irili ufaklı düşman savaş gemileri bayram yapıyorlardı. İlk gözüne çarpan korkunç olay Büyükdere önünde törenle İngiliz bayrağının çekilişi olmuştu. O zaman vapurun korkuluklarını hınçla sıkarak "Ya istiklal ya ölüm" diye haykırmış ve tek dağ başı mezar oluncaya kadar kurtuluş uğrunda savaşmaya and içmişti. Tek dağ başı onun yazıp bestelediği bir milli marştı ve her kendisini yaralayan olay karşısında dudaklarından bu marş dökülüyordu. Kazım Karabekir artık bir kez daha İstanbul'daydı. Yalnız gördüğü ve işittiği korkunç şeyler onu bir an önce bu şehirden Anadolu'ya kaçmaya zorluyordu. Bağrı bir volkan gibi kaynıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Genelkurmay Başkanı olmak üzere İstanbul'a çağrılmışsa da açıkta bekleyip duruyordu. Aklına koymuştu, ne yapıp yapacak yine Erzurum'a giderek ya kendi kolordusunun ya da henüz dağıtılmamış bir kuvvetin başına geçecekti. O da İstanbul'da birçok değerli kumandanlar gibi karaya vurmuş bir balığa benzemişti. Ali İhsan Paşa'yı daha Haydar Paşa'ya varır varmaz İngilizler yakalayıvermişti. Bütün tanınmış kumandanların geleceği karanlıktı. Bu şehirden bir an önce kaçıp kurtulmaktan başka çare yoktu. Bir kombinezon bulmanın yoluna bakmalıydı. 29 Kasım 1918'in yağmursuz güneşli bir gününde Zeyrek'teki ağabeyisinin evinin bahçesinde oturmuş dinleniyordu. İsmet Bey'in geldiğini söylemişlerdi. İsmet Bey o zaman Harbiye Nazırlığı müsteşarlığına getirilmişti ve hala o görevde bulunuyordu. Kazım Karabekir zaten gidip kendisini görmek istediği bu eski ve aziz arkadaşını birdenbire karşısına görünce çok sevinmişti. Müsteşar olduğundan elinde epeyce bir kuvvet vardı. Kendisini doğuya tayin ettirebilirdi. Genç kumandanların İstanbul'a toplatılması ve hususuyla beni Şark'tan ayırmak büyük bir gaflet olmuştur. Beni derhal Şark'a iadeye çalış. Ben orada milleti tenvir ve onlara yardım ederek memleketin inhilaline karşı Şark'ta yeni bir milli Türk hükümeti vücuda getirerek Şark'ı tehlikeden kurtardıktan sonra Garp tehlikesi bertaraf edilebilir ve bu suretle mütareke hududu dahilinde kalan ana vatanımız kurtarılabilir. İtilaf devletlerinin harekatı idame etmeyip bizimle mütarekeyi kabul etmelerinden itilafın bu sırada yeni bir cidale kalkışacağını tahmin etmiyorum demişti. İsmet Bey ise ona şöyle karşılık vermişti. Tehlike büyüktür, senin fikrin imkansızdır. En iyisi askerlikten istifa ederek birer köyde çiftlik kurmaklığımızdır. O zaman Kazım Karabekir ona da o meşhur karşılığını vermekte gecikmemişti. Ben tek dağbaşı mezar oluncaya kadar bu gayeden ayrılmayacağım. Bunun üzerine Müsteşar İsmet Bey onu doğuda bir kumandanlığa atamaya söz vermiş ve bu sözünde de durmuştu. Paşanın otomobilleri ıssız ve yalçın Anadolu işlerinde hırıltılar, gürültüler çıkararak ilerliyordu. Paşa memleketin bu güzel ve korkunç görünüşünü acıklı bir destan gibi yeniden yaşıyordu. Ardasada Gümüşhane'de durarak 15. Kolordu'nun bu dağınık kıtalarını gözden geçirdi. Halk açlık, bit ve türlü yoksulluk içinde yüzüyordu. Hele Gümüşhane'den geçerken dal tabanda kadınlar paşanın otomobilini kuşatmış ekmek, ekmek diye bağırışıyorlardı. Bayburt'ta bir eve doldurulmuş 100'e yakın öksüz çocuk gördü. Hepsi bir deri bir kemik kalmıştı. Haftalarca bir lokma bir şey yiyememişlerdi. Paşa ağlamaklı oldu. Hemen onları doyurdu. Yiyeceklerini sağladı, Erzurum'a yollandı. Sonra bunların hepsini Erzurum'a aldırarak oradaki yara askeri öksüz yurtlarının temelini bu çocuklara attı. Paşa şehirlerde gördüğü bu açıkla alay eden bir olayı ömrü oldukça unutmayacaktı. Ziganalardan inerken iki Amerikalıya dek gelmişti. Otomobilleri bozulmuş, benzinleri tükenmiş, elleri böğürlerinde orada bekliyorlardı. Nereden gelip nereye gittiklerini yanlarındaki Ermeni tercümandan öğrenmişti. Sözde bunlar halka Amerikan unu dağıtmak için Ankara'ya gitmişlerdi. Paşa hoşlanarak bunlara benzin verdi, otomobillerin çalıştırılmasına yardım etti. Paşa birlikte yolculuk yaptığı bu adamlara belediyelerden yerli halılar hediye ettirdi. Birçok başka hediyeler de verdirdi. Paşa sonra bunların düzenbazdan başka bir şey olmadıklarını öğrendi. Mutlaka buralarda Pontos ya da Ermeni davası için dolaşıyorlardı. Yaptırdığı araştırmaya göre halka bir lokma ekmek vermemişlerdi. O güzelim halılara yandı durdu. Bayburt'ta bütün yemiş ağaçları çiçek açmıştı. Havanın sıcaklığı 18 dereceydi. Yalnız Kop Dağı'nın üzerinde her zaman olduğu gibi 3 metre kar vardı. Yol namına bir şey olmadığından Şevki Paşa yol açtırarak geçmiş, Karabekir'in gelişi dolayısıyla da bu yol temiz ve açık tutulmuştu. Kop Dağı hiç de korkunç değildi. Arazi 1 metre rakımlıydı. Zigana Dağları'nın korkunç ve sarp uçurumları burada yoktu. 30 Nisan'da Trabzon'dan ayrılan Kazım Karabekir 3 Mayıs'ta Erzurum'a vardı. 15. Kolordu kıtalarıyla Erzurum halkı onun gelişine pek çok sevindi. Halkın sevinçli yüzlerini seyrederek Kolordu karargahına doğru giderken halk birbirine şöyle diyordu. Paşa geldi artık, sırtımız yere gelmez. O Bismillah dedi mi mutlaka muvaffak olur. Paşa'nın yanında götürdüğü emir subayları, yüzbaşı Ferit ve Sabahattin Beyler İstanbul'dan beri onun bu ihtilalci düşüncelerini yakından biliyorlar ve paylaşıyorlardı. 21. ayrımın sonu sayfa 324.